Gayet iyi.
Doğru, kusura bakma. Her an biraz geçiyordu. Öyle
Ay,
olunca
biz
bir 5 dakika önce
fotoğrafta sanki Kerem benmişim gibi çıkmışız.
hoş
Hoş
geldin
bulduk.
diyoruz. Bugün konuğumuz sevgili usta. Gerçekten çok güzel bir deneyim var genç yaşta. Çok da sevdiğimiz bir arkadaşımız. Çok farklı hem devlette, özel sektörde, sivil toplumda yani altın üçgende çalışmış oldun aslında
Doğru.
usta. Yani hepsinde farklı görevlerde bulundu. Dünya Bankası projelerinde, GE'de, Rekabet Kurumu'nda, işte son zamanlarda EDAM'da CEO'luk yapıyor. Kendi danışmanlık şirketi var. Ustalı bilenlerimiz biliyor zaten. Aysun da liseden
Benim
arkadaşı.
servisten ablam.
Aynen öyle aynı zamanda. Ustam çok teşekkür ediyoruz. Hoş
Hoş
geldin
bulduk.
diyoruz. Böyle evde kaldığımız günlerde biz de böyle bir kendimizce ne zamandır Aysu'yla düşündüğümüz bir şeydi aslında. Evde yaptığımız tartışmaları böyle kamuoyu önünde arkadaşlarımızla bir konunun uzmanlarıyla yapalım dedik.
Vallahi çok güzel oldu. Ben de izliyorum
Öncelikle
arada. Çok da iyi konuklar da oluyor. Elinize sağlık.
teşekkür
Teşekkürler.
ediyoruz. İstersen sen önce başla.
Ben başlayayım. Nereden başlayayım? Ben dijitalleşmeden başlayalım o zaman. Ben ilk akla gelen evde kaldığımız günlerde işte Instagram yayınlarının giderek yoğunlaşmasından da gördüğümüz gibi her şeyi artık dijitalde yapmaya çalışıyoruz. Eğitimi uzaktan yapıyoruz her yaşta. Daha çok alışveriş, tüketim ihtiyaçlarımızı böyle karşılıyoruz. Sosyalleşmemizi bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Peki bu dijital ekonomi olarak baktığınızda bu büyüme, bu kriz diyelim, salgın sırasında oluşan büyüme sonrasına nasıl yansıyacak? Ve ülkeleri ya da uluslararası ekonomiyi nasıl etkileyecek sence?
Valla şimdi şöyle, yani bir kere dijitalleşme, tabii istemeden dijitalleştik değil mi? Ama
Kısmen
aslında bence dijitalleşmeye bir trend olarak bakmak lazım. Bence dijitalleşmekte olan alanlarda bu dijitalleşme süreci bu hastalık vesilesiyle hızlandı, ivmelendi. Ama eğer bir alanın dijitalleşmesi zorsa, onun şu andaki dijitalleşmesi diye gördüğümüz şey zorlamayla oluyor. Onlar normale dönecektir diye düşünüyorum. Ama dijitalleşme trendinde olan işler daha hızlı dijitalleşecek. Çünkü bazı tüketiciler daha önce kullanmadıkları şeyleri bu vesileyle tecrübe ediyorlar. Beğendikleri zaman bir daha geri dönmeyecekler. Nedir mesela bunun örnekleri? İşte uzaktan çalışma. Belki alışkanlıklarımız gereği hepimiz ofise gidiyorduk. Aslında buna lüzum yoktu her gün ofise gitmeye. Öyle değil mi? Benim ofisle ilgili en önemli ihtiyacım kahve servisi. Onu da zaten yemek sepetinden eve getirtebiliyordum. Dolayısıyla benim aslında ofise gitmeye hiçbir ihtiyacım yoktu. Ofiste göreceğiniz herkesi telefonla da arayabiliyorsunuz. Öyle değil mi? Bu şu demek değil. Bizim hiçbir zaman fiziken beraber olmayalım, her şeyi online yapalım. O mümkün değil. Niye? Çünkü fiziken beraber olduğunuz zaman insanlara güveniyorsunuz. Güven, bu akademik çalışmalarda da ispatlanmış bir şey. Fiziken beraber olduğunuz zaman gelişiyor. Fiziken beraber olduğunuz zaman geyik yapma imkanınız artıyor. Bu sayede daha tesadüfi yeni fikirler ortaya çıkıyor. İşte bazı kişilerle tesadüfen karşılaşıyorsunuz sokaklarda veya etkinliklerde. Bunlar ancak fiziken olabilecek şeyler. O vesileyle yenilikler ortaya çıkıyor. Bunları dijital olarak kolay kolay yapamazsınız. Gerçi ben bugün bir Zoom toplantısında 10 yıllık bir okul arkadaşıma rastladım tesadüfen. Yani o da olabiliyor ama daha zor. Sonuç olarak bazı şeyleri ilk defa tecrübe ettik. Bazı insanlar ilk defa evine yemek söyledi belki dijital yolla. Bundan sonra söylemeye devam edecekler. Şimdi bazı işler, mesela sinema işi bence zaten bitiyordu. Zaten müşteri azalmıştı. Şimdi bu işten sonra büyük bir ihtimalle sinema salonlarının çoğu açılmayacak. Üzücü bir durum ama gerçek. Bu zaten olacaktı. Sadece daha erken olacak. Ama bazı işlerde dijitalleşmesi mümkün değil. Ben bu mesela, yani seyahatleri falan orta vadede azalacağını düşünmüyorum. Burada yeni tüketim alışkanlıkları ortaya çıkacağını düşünmüyorum. ne bileyim gece kulüplerinin kapanacağını düşünmüyorum. Çünkü bunlar insanın doğasında olan ihtiyaçlar. Maddi imkanlar el verdiği sürece ekonomi toparladığı zaman herkes tekrar dışarı çıkacaktır, gezecektir, tatilini yapacaktır. Bunlarda önemli değişiklik olacağını düşünmüyorum.
Peki yani baktığımız zaman küresel ekonomide bir güç dengesi olacak. Şimdiden konuşuluyor zaten, görüyoruz bunu. Burada dengeler nasıl değişir sence?
Şimdi burada tabii hep söylenen şey, efendim işte Çin bu işten galip çıktı. Çin bu hastalığı alt etmeyi becerdi. Otoriter sistemler başarılı oldular. Bizim alıştığımız, bildiğimiz Batı sistemi, Amerikan sistemi çöktü. Bir daha geri gelemeyecek vesaire gibi teoriler dolaşıyor ortalıkta. Tabii bir kere şunu görmek lazım. Bir, ne kadar hızla teoriler değişiyor. Çünkü Ocak ayında veya Ocak'ta hatta Şubat ayında konuşuyor olsak Çin bunun altında ezildi. Çin ekonomisi bir daha toparlayabilecek mi? İşte otoriter sistemler bu hastalıklarla mücadele edemiyor. Haberleri önceden gizlediler. Ondan sonra başlarına bela oldu deniyordu. Mart ayında ne oluyor falan. Nisan ayında bu sefer Çinliler becerdi. Amerika beceremediye döndü iş. Şimdi burada iki tane parametre var. Biri şu, sağlık sistemi açısından baktığınız zaman sadece Çin değil aslında Kore, Singapur, Hong Kong, Japonya da bu işi becerdi. Bunların bazıları demokratik ülkeler, bazıları Batı ittifakının içinde olan ülkeler. Demek ki bunu becermenin otoriter olmakla doğrudan bir ilgisi yok. Aslında bu toplumlar topluma önem veriyorlar. Yani burada birey olmaktan ziyade topluma önemli. Konfüçyüsçü gelenek. Dolayısıyla bunların sağlık sistemleri de toplum sağlığını korumak üzerine kurulmuş. Buna karşılık işte İtalya'daki, İspanya'daki, Fransa'daki, Amerika'daki sağlık sistemi, ki Amerika'daki sağlık sistemini sistem demek de zor yani. Hepimiz orada yaşadık. Türkiye'dekinden falan çok daha geri koşullarda bir sistemdir. Bir doktora ulaşamazsınız bile. Bu ülkelerdeki sistemler bireylerin sağlığını korumak üzerine kurulmuş. Dolayısıyla bunlar arasında böyle bir farklılık ortaya çıkması, bir salgın hastalıkla batıdaki sistemlerin mücadele edememesi normal. Ama uzun vadede bakarsanız benim Amerika'nın gücünün azalması da bir trendti ve o trend de ivmelenebilir bu hastalıkla ama hala ne kadar güçlü olduğunu gösteren bence iki tane şey var. Bir, bugün tasarruf yapmak istediğinizde ne alıyorsunuz? Dolar alıyorsunuz. Değil mi? İki, çocuğunuzu okula göndermek istediğinizde nereyi düşünüyorsunuz? Amerika'yı düşünüyorsunuz. Hiç tasarruf yapmak için Çin yuanı alan veya çocuğu Çin'de okula göndermek isteyen var mı? Yok. Dolayısıyla bu iki kriter, bu soruların cevabı değişmediği sürece bu dengede kolay kolay değişmez.
Yani Çin yuanı mı alalım, ne diyorsun?
Yani işte alındığı gün o zaman bir gariplik var bu işte diyeceğiz. Bir şeyler değişti diyeceğiz. Benim evde var biraz Çin
Bende de Kore bonu var vallahi. Bak Kore her şey yaparsa, seçim yaparsa yani.
O zaman biraz daha mantıklı geliyor bana. Evet. Peki yani dijital ekonomi içerisinde küresel ekonomi içerisindeki payını artıracak mı? Burada kim avantajlı ya da dezavantajlı olacak? Yani daha önce biz dijital ekonomi deyince biraz e-ticaret, biraz yazılım piyasası falan anlıyorduk ama şimdi daha farklı bir boyuta taşınacak mı? En azından uluslararası pasta paylaşımında.
Evet, yani kuşkusuz dijital ekonomi büyüyecek ve bu büyüme ivmeli. Acaba burada bu büyüme nasıl olacak? Yani mesela şimdi şöyle şeyler konuşuluyor. Google ve Apple bir kendi cep telefonu işletim sistemlerinden bu hastalığı tarayabilecek ve hastalığın yayılımını tarayabilecek bir altyapı geliştiriyorlar. Nasıl yapıyorlar bunu? İşte Bluetooth'larla. Erdem o işleri daha iyi bilir. Bluetooth'larla herkesin kimin kimle temas ettiğini takibi yapıp eğer bir kişi korona testi pozitif girecek, o girdikten sonra diğer son işte 15 gün içindeki kişilere mesaj gidecek. Bakın siz koronalı biriyle görüşmüşsünüz, gidin test olun diye. Onlar da test sonuçlarını girecek, onunkilere gidecek, onlar da gelecek. Böyle böyle herkesi aslında şeyden geçirebilecek ve Bluetooth'ta böyle bir takip altyapısı geliştiriyorlar. Şimdi mesela bu takip altyapısı bir kez kurulduktan sonra, şimdi bunu örnek olarak söylüyorum, buna benzer bir sürü altyapı kurulabilir. Bu takip altyapısı bir kez kurulduktan sonra acaba başka işler için de kullanılacak mı? Güzel bir soru. Bu takip altyapısı herkese açık olacak mı? yoksa sadece bu şirketlerin kontrolünde mi olacak? Şimdi bu tip sistemlerin ne kadar şirketlerin kontrolünde olduğu, ne kadar devletlerin kontrolünde olduğu, dijital ekonominin gelişiminde de kimin kazanacağını gösterecek. Yani tamamen devletin kontrolünde olabilir. O zaman devlet buradan kazanır ama devlet bakalım neleri takip edecek sorusu sorabiliriz. Veya bazı şeyler sadece büyük şirketlerin kontrolünde olur. O zaman o datayı kim işleyecek, kim toplayacak, oradan kim kazanç çıkacak sorusunu sorabiliriz. Bu sorulara verilecek cevaplar da bugün aceleyle verilse de yarın dijital ekonomideki güç dengelerinin kimin tarafında olduğunu belirleyecek.
Peki bu paylaşım ekonomisi konusunda ne düşünüyorsun? Yani bu paylaşım ekonomisi bir ara çok gerçekten revaçtaydı. Hatta dijital ekonomiyi yönlendiren en önemli unsurlardan biriydi. Acaba bu olaylardan sonra, salgından sonra insanların işte sosyal mesafe olsun. Yani paylaşım
Yani
ekonomisi bayağı zarar
bence
görecek mi
kısa
sence?
vadede tabii bir kriz var. Yani kimse Uber'e binmiyor, değil mi? Taksiye de binmiyor. Airbnb de kullanmıyor çünkü seyahat etmiyor. Buna benzer başka paylaşım, sosyal paylaşım diyelim. Yani insanların beraberce bir şey paylaştığı işler durdu şu anda. Ama bu şirketlerin şimdi bu işin vadesini konuşmak lazım. Birkaç senaryo var. Birincisi bunun Haziran gibi bitmesi. Ve işte peyderpey ekonominin açılması. İkincisi işte sonbahara kadar kapalı kalması, sonra açılması. Üçüncü senaryoda dalga dalga hastalığın gelip ancak bir aşı bulunana kadar, yani 2021 ortasına kadar bu krizin devam etmesi. Bu tabii kabus senaryosu. Ama bu senaryoda bile paylaşım ekonomi şirketleri ayakta kalabiliyor. Çünkü çok fazla nakit paraları var. Airbnb daha dün 1 milyar dolar yeni bono ihracı yaptı, borçlandı. Dolayısıyla İşler normale döndükten sonra herkes gene paşa paşa gider seyahatini yapar, o evlerde kalır diye düşünüyorum ben. Alışkanlıkların değişeceğini düşünmüyorum. Sadece alışkanlıklar bir sekteye uğrayacak. Ama işler normalleştikten sonra niye aynı arabaya binmek istemesin ki? Aşısını olduktan veya bu tarama sistemleri geçtikten sonra insanlar eski alışkanlıklarına dönecektir. Paylaşım ekonomisi aslında neden çıkmıştı? Dünyada bu kadar çok varlığa sahip olmayı biz kaldıramıyoruz, değil mi? Yani herkes bir araba sahibi olsun. Herkes her gittiği yerde işte bir otel odasında kalsın. Biz bunu kaldıramadığımız için mevcut varlıkları daha etkin kullanabilmek için çıkmıştı. Bu ihtiyaç devam ettiği sürece paylaşım ekonomisi de ayakta kalacaktır.
Ben şeye bakıyorum, soru geldi diye.
Soru da hiç gelmiyor ya
Orada
arkadaşlar,
biz
soru sorun.
aynen çekinmeyin yani. Senin yok mu sosyolog olarak, sosyoloji yani
Yok
toplum
yani
bilimsel bilimleri?
zaten bunları ben de böyle kafamda olan şeyler de istihdam o zaman sorabilirim. Yani şimdi uzaktan çalışma daha işte geçen hafta bir dijital göçebe bir konum vardı. Şimdi dijital ekonomi içerisinde istihdam meselesi var. Bir de genel olarak bu krizin etkilediği, doğrudan etkilediği sektörler daha hani konvansiyonel sektörler diyelim. Yani daha çok hizmet sektörü ağırlıklı. İstihdam problemi var. Olacak daha doğrusu. Buna böyle bir çözüm önerisi ya da öngörüsü var mı? Yoksa dediğin gibi her şeyin normale dönmesiyle eski sistemde devam eder mi ya da bir takım yaralar nasıl sarılır? Bununla ilgili öngörüler
Tabii.
var mı?
Şimdi kısa vadede maalesef korkunç bir işsizlik kriziyle karşı karşıyayız. Çünkü bu talep düşmesinden kaynaklanan bir kriz değil. Hep daha önce bildiğimiz krizler talep düşmesinden kaynaklanıyordu. Bu sefer ilk defa arzın ortadan kalktığından bahsediyoruz. Yani dükkanlar kapanıyor, restoranlar kapanıyor, berberler kapanıyor. Buralarda çalışan insanlar doğası gereği maalesef işsiz kalıyorlar. Veyahut eğer işte atıyorum restoran paket servise döndüyse orada %10-20 ciro ile çalışıyor. Bahşişi ona göre alıyor. Vesaire son derece büyük bir gelir düşüşü var. Amerika'da işsiz parasına olan talepler 2 hafta içinde 10 katına çıktı. Türkiye'de bu rakamlar geç açıklandığı için şu anda hemen etkileri göremiyoruz ama mesela Nisan ayının ilk 10 gününde elektrik tüketimi %15 düşmüş. Bunun işsizlik üzerindeki yansıması daha da yüksek bir oran olarak olur. Ben yaklaşık 2'ye katlanacağını düşünüyorum işsizliğin Türkiye'de. Bunun tabii bir kısmı, büyük bir kısmı da kayıt dışı istihdamda olacak. Çünkü kayıt içinde olanları yine İşte geçici ödemelerle vesaire orada tutabiliyorsunuz. Ama kayıt dışında olanların hiçbir koruması yok. Dolayısıyla burada çok büyük bir tahribat var. Ama tabii kriz bittiği zaman inşallah bunlar yerine dönecektir yavaş yavaş. Ne dönmeyecek? Mesela seyahat sektöründe eğer bu mesafe işi artarsa, yani insanlar en az bir sene daha çekingen davranırsa, oralarda otomasyon artabilir. Yani artık gittiğiniz zaman zaten işte check-in makinesinden şeyini alıyordu insanlar veya işte cep telefonuna önceden boarding pass'ini indiriyordu. Ben hiçbir zaman hayatımda bunu yapmadım. Geçen İsrail'e gidiyorduk. Orada arkadaşlar ya sen dediler işte boarding pass'ini almadım. Ben dedim hep şeyden alıyorum. Gidiyorum orada kızdan alıyorum. Veya öyle bir imkan da varmış. Şimdi herkes böyle yaparsa mesela bütün şeyler, çalışanlar işsiz kalacak. Yani buradan başlayarak bir sürü tabii otomasyon dolayısıyla istihdamın yapısal olarak da kaybolduğu sektörler olacak. Ama kısa vadedeki o işsizlik krizi tabii işler düzelince normalleşecektir diye düşünüyorum.
Peki. Geldi bir
Sorular
soru
geliyor.
bu arada. Startuplarla ilgili. Startup piyasaları nasıl olur? Bu piyasada en iyi kim gerek girişimle gerek sermayesiyle daha iyi konumda olur
Tabii
diye.
cebinde para olan iyi konumda olur. Şimdi nakit kral. Onun dışında tasarruf edebilecek işleri olanlar daha iyi konumda olur. Yani masraflarını kısabilecek durumda olanlar daha iyi konumda olur. Ama önümüzdeki şimdi bunu hemen restoranın, berberin kapanması gibi değil, bir startup'ın kapanması için kasasındaki paranın bitmesi gerekiyor. Dolayısıyla oradaki olumsuz etkileri maalesef 3 ay sonra görmeye başlayacağız. Bununla ilgili de bir kurtarma paketinin yapılması lazım. Biz bu konu üzerine de çalışıyoruz. Çünkü bu startuplar bir kez dağıldı mı oradaki bütün fikri haklar, organizasyonel sermaye, emekler boşa gidiyor. Yazık oluyor, ziyan oluyor. Dolayısıyla bu şirketlere de bir yardım eli uzatılması gerekiyor. Ama bir yandan şunu da düşünelim. İşte bu Airbnb dediğiniz şirket, Uber dediğiniz şirket. Bunların hepsi 2008 krizi sırasında insanlar biraz vakit bulduğunda yeni fırsatları gördüğünde kurulmuştu. Dolayısıyla bu krizlerden çıkış dönemleri yeni şirketler kurmak için de fırsat olacaktır ama biz önce bir elimizdekini korumaya bakalım.
Doğru. Bankalar ve finans sektörü ne olacak diye bir soru gelmiş.
Ya bankalar tabii bankalara kolay kolay bir şey olmaz. Bankalar güçlüdür ama finans sektörü zaten hızla dönüşüyordu. Öyle değil mi? Yani bu fintech, dijitalleşme finans sektöründe şeylerden biri. Ama bunun önünde duran engeller vardı. Nedir bu engeller? Büyük kurumların tabii ki belli refleksleri var. Bankalar çok eskiden beri gelen gelenekleri olan yerler, regüle kurumlar. Herhalde buradaki bazı şeyler hızlanacak. Şimdi geçen hafta bir torba kanun geldi. İşte bu hafta görüşülüyor. Bugün yarın görüşülecek galiba. Orada mesela bu bankalardan uzaktan sözleşme yapılabilmesiyle ilgili hükümler vardı. Yani bazı şeylerin dijitalleşmesine artık devlet bu vesileyle de izin veriyor. Onu galiba son anda çıkarmışlar ama gene gelecektir. Yani bir banka hesabı açtırmak için şubeye gitmek, efendim işte şahsen gidip ıslak imza atmak falan bunlar komik şeyler tabii. Bunların değişmesi lazım.
Temassız ödeme
Ya
hakkında ne
temassız
düşünüyorsun?
ödeme tabii
Yani
çok iyi
uzun
oldu.
dönemde
Şimdi bu devirde işte kuryeden bir şey alıyorsun, çat orada temassız ödüyorsun. Temassız ödeme sayısı da artmış. Ama karta bile gerek kalmadan ödeme yapılması lazım değil mi? Yani Çin'de mesela barkodla ödüyorsun cep telefonunda. Yani niye plastik kart taşıyorsun cebinde? Mesela bu da bir soru. Bunlar gittikçe hepsi bunların ilkel hale gelecek. Öte yandan tabii şunu da unutmamak lazım. Yani nakidinde bir
internetinde çok kısa bir problem oldu. Ustanın internette bir problem var ama tekrar bağlanacağım. olacak herhalde. Ustayı da davet edin ben. Bağlanmaya çalışıyor. Bu saatlerde internet bayağı bir trafiği artıyor internet.
Evet, tabii bu saatlerde çok yoğun yayınlar var.
Evet
Geri
ustacığım.
geldik.
Temassız ödeme.
Temassız ödeme de
Temassız
en son şunu diyordum.
ödeme.
Yani temassız ödeme çok güzel ama nakit de güzeldir. İnsanın özel hayatını korur. Herkesin bir gün nakde ihtiyacı olur. Ben böyle nakdin ortadan hiçbir zaman
Doğru.
kalkacağını da düşünmüyorum o yüzden.
Evet. Yani özellikle güvenlik altyapısını soruyorlar. Tabii temassız ödeme ne kadar güvenli diye. Tabii o teknik anlamda birçok çalışma var tabii bu konularda.
Yani temaslı
Ama
ödeme ne kadar
biraz
güvenli
önce
ki? Temassız ödeme güvensiz olsun.
olamam.
Hepsinde
Belki
güvenlik
özel
zaafları
bir
var.
gizliliği konusu. Çenetelim daha olabilir burada. Genel anlamda diyor yayını kaçıranlar için, yeni katılanlar için konu başlıklarımız nelerdi? Ustaz evde bir özet geçebilir mi diyorlar.
Vallahi üstad.
Dijital ekonomi konuştuk. Özellikle ülkelerin rekabet gücünü konuştuk salgın sonrası. Daha sonuçta orada bize bilgiler verdi. Özellikle devletlerin salgın sonrası ekonomik durumların ne olacağından bahsetti. Teknolojiyle dijital ekonominin salgınla ilişkisinden bahsetti. Bir de ustacığım yapay zeka konusunda ne düşünüyorsun? Yani tamam istihdam işte yeni meslekler gelecek. Eğitim değişiyor, dünya değişiyor, alışveriş değişiyor, konaklama değişiyor falan filan ama peki yapay zeka bu işin neresinde olacak? Ne
Yani
düşünüyorsun?
yapay zeka, tabii yapay zeka burada başta konuşmamız çok zaman alır. Ben o yüzden sadece bu kriz kısmı ile
Tabii.
ilgili birazcık şey yapayım. Yapay zeka kuşkusuz en önemli şey yapay zekayı besleyen ne? Veri. Öyle değil mi? Şimdi yapay zekada belli başlı
Evet.
algoritmalar, teknolojiler aslında geliştirildi. Bunların üzerine yeni şeyler bina ediliyor. Ama ne kadar çok elinizde veri varsa aslında o kadar iyi uygulamalar geliştiriyorsunuz. Ben bu kriz süresince de ortalığa çıkan veri miktarının arttığını düşünüyorum. Yani herkes daha çok şey paylaşıyor, öyle değil mi? İşte bu yayınlar bile bir veri aslında. Ve bugün bir şey okudum. Şubat ayından beri sadece bu COVID konusunda muhtelif dinlerde, yani tıp da olabilir, ekonomi de olabilir, sosyoloji de olabilir, 5.000 tane işte bilimsel yayın yapılmış. Şimdi acayip bir şey bu.
Evet.
Dolayısıyla bu kadar çok verinin piyasaya çıkması falan hep yapay zeka uygulamalarının gelişmesini de hızlandıracak bence.
Bir iktisat sorusu daha geldi sosyolog bir arkadaşımıza. Salgın sonrası bir degrowth dönemi olacağını ve kişi başına reel gelirde mutlak bir düşüş olması gerektiği söyleniyor. Siz ne
Yani
düşünüyorsunuz?
gerekmek değil de bu kesin olacak. Herhalde IMF'nin tahminlerine göre zaten dün açıklandı. Gelişmiş ülkelerde %5 ila 8, gelişmekte olan ülkelerde 2-3, Türkiye için de 5 vermiş.
Cem senden de soru ve katkı bekliyoruz bak. Hoş geldin. Ustalığın gene yayın gitti. Ustalığa internet gönderdim biraz. Işığımız yine. Semer şu.
Biraz yani tabii ki ekonomiler küçülürken işte demin Usta'nın söylediği gibi arz azalırken, tüketim azalırken bir noktada istihdamı da bunun üzerine koyarsak bu küçülme tabii ki reel gelirleri düşürecektir. Dolaşımı bir kere azaltacaktır. O yüzden de elbette ki bir düşüş olacak. Yani küçülme sadece makro değil, mikroda da bir düşüş küçülme olacak. Bu belirgin bir şey gibi gözüküyor şu anda. Tabii ben o tahminleri daha takip edemedim. Onlara da bakmak lazım. Hakan sorusu
Yani
da
bu Instagram'ın da biraz altyapıya yatırım yapması lazım. Sürekli kesiliyor. Madem bu kadar yayın
evet,
var, biraz sunucu alın, değil mi?
tabii genel anlamda baktığında yani veri merkezleri de çok fazla bu konuda sürprizlerle
Tabii.
karşılaştılar haklı olarak. Bu
Haklıdır,
konuda
siz de yakalandınız.
yeni yeni geliştiriyorlar.
Hakan sorusu var.
Ayça'nın sorusuna cevapladık mı tam olarak?
Neydi soru?
Şey
Evet,
konuştuk, real
düşüşü
gelirlerde
konuş tabii.
düşme bahsettik. Bir de oyun sektörüne
Yani bu oyun
yansımalar ne
işini ben
olur diye.
anlamıyorum. O yüzden o konuya hiç girmeyeyim. Daha iyi anlayan arkadaşlar varsa.
Yani oyun sektörünün aslında bu şey gibi, sinema sektörünün çöküşü gibi, hani bir dönem Amerika'nın da suburbleşmesinde çok ilişkili olan bu home entertainment dediğimiz hikayenin yükselmesi gibi, şimdi de işte dijitalin etkisiyle sinemaların azalması gibi, bence şey oyun sektörünün de aslında gelişmesi için bu kriz bir fırsat yaratacaktır. Yani daha çok insanlar
Tabii.
dijital dünyada birçok şeyi sosyalleşmeyi vesaire gerçekleştirirken özellikle online çevrim içi oyunlarda bence gelişme olacaktır diye düşünüyorum.
Sermaye piyasaları nasıl gelişir? Türkiye'den unicornlar çıkar mı? Startup'lar bu konuda nasıl?
Yani Türkiye'den inşallah tabii
Senin
unicorn
dersin.
çıkacak. Bizim Türkiye'de unicorn çıkmasının önündeki engel ne? Bizim iç pazarımızda çok fazla kısıt var, değil mi? Çok fazla kural var. Bu kuralları startup'lar bu kurallar karşısında eziliyorlar, büyüyemiyorlar. Ya bir meslek birliği oluyor, işte taksicisinden tut, bilmem ne, mali müşavirine kadar, ya bir efendim büyük bir şirket çıkıyor karşına. Dolayısıyla buralarda büyüyemiyorsun. Bu kurallar gevşedikçe inşallah, bu salgında inşallah onun için bir vesile olur. Yani bu dijitalleşmenin önemi daha çok anlaşıldı çünkü. Bu kurallar gevşedikçe inşallah unicornlar da çıkacak.
Ama ben biraz şeyi mesela sosyolog olmanın etkisi belki yatırımcıların startuplara yatırım yapma konusunda biraz daha çekingen olabileceğini düşünüyorum. En azından bu ekonomik çalkantı
Ya
döneminde.
kuşkusuz bu dönemde kimse yatırım yapmaz. O yüzden bu dönem devletin kurtarması lazım. Ama bundan sonra tabii tekrar bir düzelme olacak inşallah bir sene sonra. Ama bir sene gitti.
Yani o zaman önümüzdeki bir yılda o zaman devletler
Evet,
büyütmek
bence devletin de
istiyorsunuz.
startupları kurtarmak için bir finansman musluğu açması lazım. Bizim tahminimiz böyle büyük paralar gerekmiyor bu iş için. Yani 30-40 milyon dolara halledilebilecek bir şey. Açıklanan yardım paketlerin içinde çok küçük miktarlar bunlar.
Ustam çok teşekkür
Vallahi
ediyorum.
ben teşekkür ederim. Biraz
Gerçekten güzel
kesildi filan ama
bir
güzel, keyifli bir yayın oldu.
olsun.
Güzel sorular da geldi. İzleyicilerimize de teşekkür ediyoruz.
Aynen
Şimdi
öyle.
siz hangi günler
Yayınımızı hem
yapıyorsunuz bu
YouTube'a
yayını? Bir daha tekrar edelim. Herkes gelsin izlesin.
biz burada pazartesi, çarşamba, cuma yapmaya, pazartesi, çarşamba, cuma yapmaya çalışıyorum. Kerem'in durumuna göre.
Ama arada
Arada
atlamalar oluyor.
atlamalar da oluyor ama yayınımızın tekrarı hem YouTube'da kanalımızda olacak hem de Spotify'da podcast şeklinde. Biz o kesilmiş yerleri kırparız, merak etme. Yarından sonra
Tamam.
izleyicilerimiz daha geniş kitlelerle hem YouTube'da hem Spotify'da podcast'te dinleyebilirler. Çok teşekkür
Ben
ediyorum
teşekkür
Mustafa.
ederim.
Çok
Güle
sağ ol.
güle.
Görüşmek üzere.
Tamam. İyi akşamlar.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ekranı kapamak için biraz öne geldim. Önümüzdeki günlerde, Cuma günü de özel bir konuğumuz olacak. Kore'yi konuşacağız. Kore mucizesine sadece salgınla değil, bugünlere nasıl geldi?
Ve
Önemli bir
genel
konukla.
seçimler oldu. Evet.
Bugün de seçimler oldu Kore'de ve 28 yıl, son 28 yılın en yüksek katılımlı salgın olmasına rağmen seçimi oldu. Bunları konuşacağız. Ertan Gökmen hocamız bizlerle olacak. Cuma günü 9.30'da.
Görüşürüz. Ama bir 5-10 dakika gecikirsek mağdur.
Aynen. İyi akşamlar.
Hoşçakalın.